Kronos Podcast. Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. Uluslararası ilişkilerde önceki adımlar mevcut resmi çok etkiler ve mevcut tabloyu doğru okuyabilmek için önceki adımlara da dikkatle bakmak gerekir. İki lider arasında ailece görüşmeler, hatta ailece tatile gitme söz konusuyken, ortak bakanlar kurulu toplantısı yapılırken nasıl oldu da birkaç sene içinde devletlerden biri diğerini haydut devlet ilan edebildi ve ilişkiler alabildiğine gerildi. Tabii ki Suriye'den bahsediyoruz. Suriye'de tekrar gündemin ısındığı bir nokta var. O da Türkiye ile Suriye arasında görüşmeler başlayabilir mi? Zaten istihbari düzeyde devam ediyordu. Acaba daha üst düzeyde görüşmeler başlayabilir ve eski günlere dönülebilir mi? Suriye'den başlayarak Türk dış politikasını emekli büyükelçi Sayın Uluç Özülker'le konuşacağız. Sayın Özülker, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve şuradan başlayalım istiyoruz. Yakın geçmişte, yani aylarla hesap edebileceğimiz bir geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri ile, İsrail ile ve Suudi Arabistan'la hiç de iyi olmayan ilişkiler bir düzeltilme aşamasına geçildi ve üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Tabii ki tek tek bu ülkelerle ilişkilerde söylenebilecek belki onlarca madde var. Fakat buna bir restorasyon dönemi denilebilir mi? Bununla birlikte izlenen sıra akla Suriye'yi getiriyor. Katılıyor musunuz?
Efendim, her şeyden evvel başından itibaren dış politika ile ilgili olarak çok ciddi hatalar yapıldığını kabul etmek lazım. Yani hükümetin iş başına gelmesiyle birlikte 20 yıl evvel bir değerli yalnızlık politikası adı altında aslında içerik olaraktan ne ifade ettiği de çok net ve açık olmayan bir politikanın peşine düştük. Sayın Davutoğlu da bu manada da bu politikanın uygulayıcısı olarak ortaya çıkmıştır bildiğiniz gibi. Şimdi değerli yalnızlık demek sizin kendinize göre bir takım düşüncelerinizin var olduğu ve başkalarıyla eğer uzlaşamazsanız sonuçta kendi düşünceleriniz istikametinde bir yalnızlığı seçebileceğiniz, aynı zamanda kendinizin Türkiye olarak ulusal çıkarlarını da karşılayacak, hizmet edecek bir konum olduğu cihetle düşünce bu. Dolayısıyla bu değerli yalnızlığı savunup sonuna kadar devam ettirmeniz de mümkün olabilir şeklinde bir yaklaşımla bu işe başladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla altını çizdiği, zaman zaman özellikle dış basına da demeç verirken hatırlattığı bir askeri operasyon Suriye'nin kuzeyine, Türkiye'nin gündeminde. En son Tahran'daki zirvede de endişelerimiz giderilmezse gündemde kalacak dedi askeri operasyon. Fakat bir taraftan da yine aynı Erdoğan Soçi dönüşünde Suriye ile görüşmelerin devam ettiğinden söz etti. Acaba bu ikisi bir çelişki mi ve asıl önemli soru şu, bir askeri operasyon konuşulurken o ülkeyle, yani topraklarına operasyon düzenleyeceğiniz bir ülkeyle diyalog kurabilir misiniz? Ne dersiniz Sayın Özülker?
Rusya Suriye'ye yerleşti ve Suriye'de biz karşı karşıya geldik efendim. Sonuç itibariyle operasyon yapmak mecburiyetinde kaldık. Bu yapmış olduğumuz operasyonlar bir noktada meseleyi çözmüyor ve çok kanlı bir hale getirdi her şeyi. Ama kesin olan ve yadsınamayacak bir gerçek şu, Rusya burada Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte mutlak bir hakimiyet içine girmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri petrol bölgelerini de içine alacak şekilde burada hakimiyetini daha da ileri taşımıştır. Geri kalan bölgelerde Esad'ı topyekun desteklemek suretiyle Rus faktörünü ikinci plana itmeniz artık mümkün değildir. Dolayısıyla siz Suriye'de bir operasyon yapmak peşine düştüğünüzde burada her şeyden evvel karşınızdaki muhataplarınızı da ikna ederek bu işin üzerine gitmeniz lazım. Bakın iki operasyon yaptık ve bu operasyonlar esas itibariyle bizim lehimize oldu ama göz yumuldu burada. Yani bizim ilerlememize. En çok DEAŞ'lara en fazla zayiat verdiren de Türkiye'dir. Bunu da bir kenara yazmak lazım. Burada çok önemli iş şu. Amerika Birleşik Devletleri bu bizim kurtardığımız bölgeleri de içine alacak şekilde Laskiye'ye kadar inen bir bölgede Kürt devleti kurmak istiyordu. Denize çıkışı olsun, petrol de ihraç etsinler ve bu iş bitsin diye. Biz bunun da önünü kesmiş olduk.
Rusya'ya rağmen böyle bir şey mümkün müydü sizce?
Efendim mümkün müydü? Çünkü Amerika ile Rusya o tarihte böyle bir düşmanlık ilişkisi içinde değillerdi. Unutmayın ki ilk defa Rusya resmen ve en ön planda NATO'da 2020 kararıyla düşman ilan edilmiştir. Yani o tarihte gene görüşebiliyorlardı, yürüyordu. Obama ile falan başlar bu. Şimdi burada da birinci husus bu. Ama ikinci husus o şudur. Biz bunları yaptık çünkü Rusya ile birlikte hareket eden Esad, orada kendine biat etmeyen kendi halkını katletmeye başlamıştı. Ve bu katil, bu hareketten kaçan Suriyeliler Türkiye hududuna geldiler. Ve netice itibariyle Türkiye sonuçta 4 milyon insanı barındıracak şekilde kabul etmek durumunda kaldı. Ha, burada Türkiye'nin de hataları var. Çünkü DEAŞ'la mücadele dedik, işte Esad'la mücadele dedik, dışarıdan gelenlere hudutlarımızı açtık, başında çok ciddi alarak bu işi hudutları kollamadık vesaire. Ama netice itibariyle bu göç hareketi Türkiye'ye büyük bir maliyet yükledi muhakkak ki, kesin. Şimdi dolayısıyla sizin burada bir noktadan sonra artık sadece Esad veya orada Suriye vesaire değil, bir de Türkiye'de topyekun 60 milyar dolar para harcadınız, bir göç olayı var, bu da parçasıdır bu sorunun. Dolayısıyla Türkiye'nin de burada daha değişik boyutlarda kendini hem güvenlik açısından emniyete alması ama diğer taraftan da bu Türkiye'deki sığınmacıların da geriye iadesinin yolunu açacak adımlar atması da önem taşımaya başladı. E bunu nasıl yapacaksınız? Bastırdık. Onun üzerine Trump'la yaptığı iyi anlaşıyordu Cumhurbaşkanımız o zaman Trump'la. Trump dedi ki tamam 20 mil, 30 metrelik bir güvenli bölge. Burada PKK hiçbir şey olmayacak, YPG falan da bunlar güneye gidecekler. Sen de rahat edeceksin, ben de rahat edeceğim. Bu sözlerin de tutulmadığını biraz evvel söyledim. Şimdi efendim o zaman gelelim. Soçi'den evvel 19 Temmuz günü Tahran'da bir toplantı yapıldı. Burada İran da vardı. Ne oldu? İran karşı çıktı. Bir gece ansızın gelebilirim, gelemezsin kardeşim dedi. Haçlı Şadisi'nden tutun. Diğer tarafta unutmayın ki Lübnan'da Hizbullah'a kadar olan Irak, Suriye'yi de içine alan o bütün içinde İran'ın parmağı vardır ve hakimiyeti vardır. Ve bu manada da İran rahatsız oldu Türkiye'nin kuzeyde güvenli bölgeyle birlikte Irak hududuna kadar uzatan bir noktaya gelmesi İran'ı çok rahatsız etti. Dolayısıyla onlar da hayır dediler İran'da, Tahran'da. Arkasından 17 gün sonra Putin orada tabiatıyla İran'ın da var olduğu bir yerde bu konuları, harekatı falan net konuşamıyorsunuz. Çünkü karşınızda sonuç itibariyle unutmayın ki bir tarafta Amerika var ama diğer tarafta da Rusya var ve Rusya büyük ölçüde hakim Suriye'ye. O zaman oturup da İran'ın da bulunduğu bir ortamda tartışamayacağınıza göre Soçi'ye geldi iş. Soçi'de de aslında hiçbir sürpriz değil olan Cumhurbaşkanımız anlattı. Biliyorum derdinizi, hak da veriyorum ama bunun çözümü sizin söylediğiniz şekilde olmaz. Ne olacak? Evvela Esad'ı tanıyacaksın. Çünkü bu toprak Esad'ın egemenliğindedir. Sen de egemenliği ve toprak bütünlüğünü ve herhangi bir şekilde gündeme taşımadığını kabul ettiğine göre evvela Esad'la bu meseleyi yürüteceksin. Bu kapsam içinde ikinci hususta hani Adana mutabakatı var ya, onu da biraz daha geliştirilerek de takviye ederek PKK bilmem diğer terör örgütleri bunlarla mücadelede de işbirliği yapmanızın yolu zaten hukuken de orada mevcuttur. Bunu da yapın. Şimdi biz burada bir operasyon yapabilmek için evvela Rusya'nın yeşil ışığını bekliyoruz. Ama diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin de yeşil ışığını bekliyoruz. Çünkü unutmayalım ki başından beri hep anlatmaya çalıştığımda hep buraya gelebilmek için de oradaki devriyeli de Ruslara bırakıldı. Mümmiş de Ruslara bırakıldı. Yani sonuç itibariyle buradaki benim muhatabım Amerika elbette ama esas itibariyle Rusya üzerinden gitmekte. Ben bunlarla uzlaşma sağlamadan giriyorum dediğim takdirde aynı zamanda ciddi bir risk altına da girmiş olurum. Ama unutmayın ki diğer taraftan da Rusya ile de benim çok yakın ilişkim var ve Karadeniz barışı içinde bunu devam ettirmeye de mecburum efendim. Soçi'de bunu açmadılar yolu bize.
Şu cümlenizi ben özellikle önemsiyorum. Orada Putin bu meseleyi yürütebilmek için yani Suriye'nin kuzeyine bir operasyon, haklısınız bu konuda. Fakat bu konuyu da Esad'la yürütmeniz gerek dediğinde Rusya'nın ilişkilerini düşündüğümüzde Esad'ın bu konuyu sürpriz olarak karşılamayacağını tahmin edebiliriz. Yani Putin'in Esad'ın bilgisi dahilinde böyle bir teklifte bulunmuş olacağı muhtemel. Peki Putin Türkiye ile Suriye arasında bir görüşme zemini oluşturabilir mi? Yahut da Türkiye'yi de buna doğru mu kanalize ediyor?
BBC'de bir aşağı yukarı bir yıla yakın oluyor artık. Bir mülakatı vardı. Daha doğrusu bir röportaj yapıyorlardı BBC'de. Moderatör sordu net bir biçimde. Türkiye ile işbirliğine girseniz geçmişte olduğu gibi sorunlarınızı çok daha süratle ve başarıyla çözmüş olamaz mısınız diye sordu. Esad'ın cevabı %100 dedi. Yani %100. Ben bugün de hazırım, dün de hazırdım. Yalnız bir sorunumuz var. Hani biz de burada bir devletiz sonuç itibariyle. Burada bu eşitliği de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bana emir vererek bu işi yapmakla ima yoluyla. Bu böyle yürümez. Dolayısıyla iki eşit arasında ama birlikte hareket etmeye ben hazırım dedi. Şimdi burada Rusya'nın Esad'ı ikna etmesi veya Esad'ın Rusya'ya bu yapılsın filan demesine de ihtiyaç yok. Çünkü Adana mutabakatını zaten Ruslar bundan 3-4 ay evvel kullanabilirsiniz diye bizim yolumuzu açtılar. Şimdi buradaki temel sorun o zaman Türkiye'nin Esad rejimiyle yeniden konuşmayı kabul edip etmemesidir. Biz kendilerini bir kanlı diktatör olarak değerlendiriyoruz ve başımıza da bir dert olduğu düşüncesindeyiz. Dolayısıyla burada işte Cenevre'de toplantılar yapılıyor, anayasa yapılacak vesaire ve bunların hiçbirinde bir yere gitmediği, yürümediği de net bir biçimde bir tarafta duruyor. Ne Libya'da ilerliyor, ne Birleşmiş Milletler'in gücü var. Sonuç itibariyle burada Rusya ile Amerika'nın da giderek arası daha soğuyup açıldığı ölçüde ve bu toplantılara katıldıklarında bu bilek güreşi biraz daha ileri boyutlara da taşınıyor bir yandan.
Esas problem Esad rejimiyle görüşüp görüşmeme sorunu yani bir tercihse siz deneyiminize dayanarak bu gidişatın Türkiye'ye Esad'la tekrar ilk etapta tabii ki liderler düzeyinde olmasa bile üst düzey diplomatik düzeyde bir görüşmeye götürebileceğini görüyor musunuz? Yakın vadede.
Benim çok net olayım hayır. Şu manada hayır. Biz son 1-2 yıldır aşağı yukarı dış politikamızda ciddi bir değişim yaptık. Başlangıçta Davutoğlu zamanındaki o muhteşem ve değerli yaldızımızı terk ettik ve bütün Doğu Akdeniz başta olmak üzere komşularımızla yeniden iyi ilişki içine girmenin yolunu açmak için gayretlerimizi artık yoğunlaştırdık. Ama dikkat buyurun Mısır, evet gelin görüşelim, tekrar ilişkilerimizi başlatalım dedi ama bu ilişki yürümüyor bildiğiniz gibi. Neden yürümüyor? Şimdi diplomasi dediğiniz zaman monşarlık var tabii işin içinde ama bunun ötesinde bir de unutmayalım bir husus daha var. Efendim hiçbir zaman nezaketten uzak durmayacaksınız ve kapıyı da hiçbir zaman topyekun kapatmayacaksınız. Yani başka bir deyişle burada kapıya tam şey yaparken ayağınızı koyun derler. Tam manasıyla o kapı kapanmasın. Çünkü tekrar o kapıdan içeriye girmek ihtiyacınızın doğabileceği bir gün gelecektir. Şimdi biz Mısır'a tekrar gittik. Ama Sisi bizim geçmişte yapmış olduklarımızı da göz önünde bulundurarak pek bizi affetmiş gibi gözükmüyor efendim. Yani başka bir deyişle meseleyi teknik düzeyde bir hani sürüncemede bırakmıyor gibi gözüküp ama ileri de götürecek bir gayreti de gerçek anlamda ortaya koymadan bu işi işte Türkiye ile Mısır'da işbirliği içindeler, görüşüyorlar diyebilecek noktada tutuyor.
Daha iyi anlaşılır olması için Suudi Arabistan örneğini verebilir miyiz Sayın Özülker? Çünkü Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Salman'la çok ilginç bir buluşma oldu. Çünkü malumunuz özellikle Kaşıkçı cinayetinden sonra ilişki ilkesel olarak gerildi belki. Türkiye bir ilke koydu ortaya. Fakat daha sonra davanın Suudi makamlarına havalesiyle tabiri caizse bambaşka bir hal aldı ilişki. Şimdi acaba Mısır'da yine tabiri caizse bir diyet mi ödetmek istiyor? Türkiye'nin günah çıkarmasını mı istiyor tekrar diyaloğa geçebilmek için?
Dündür, bugün bugündür. Rahmetli Demirel'in güzel sözüdür. Dolayısıyla da çıkar ilişkisidir dış politika. Oturup da bu budur, bu şöyleydi de falan diye düşünmemek lazım. Ama da elbette özellikle İslam aleminde biraz daha hassas olunuyor görebildiğim kadarıyla. Yani onur meselesi daha kolaylıkla yapılabiliyor. Demokrasilerde daha farklı olabiliyor. Mesela bir İngiltere hiçbir zaman düşmanlığı sonuna kadar götürmez. Çıkarım böyledir de hemen değiştirir. Ama Suudi Arabistan'da bir noktada bizim onlardan elimizi çekmemiz ve hani affettiğimizi göstermemiz gerekiyordu. Amerika da bunu teşvik edici bir pozisyondaydı. Dolayısıyla Veliaht Prens'in Türkiye'ye gelişini büyük heyetle falan kabullenerek bu meseleyi kendi içinde daha olumlu bir mecraya sokmuş olduk. Doğrudur söylediğiniz. Şimdi bunun ötesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile de Libya'da birbirimize giriyorduk. Şimdi onlarla da aramız iyi oluverdi. Yemen ayrı bir konu. Orada da aramız böyle. İran'la idare ediyoruz. Ukrayna'yla da idare ediyoruz Rusya'yla olduğu gibi. Yani 2 yıldır bizim politikamız bu manada hem yumuşadı hem de aynı zamanda dostluklar kurarak bu meseleyi de belirli bir noktaya taşımanın yolunu açtı. Ama bu daha henüz başarıya ulaştırıp da Türkiye'yi temize çıkarmış değildir bu manada. Geçmişteki değerli yalnızlık topyekun bir kenara bırakılamadı. Halihazırda Türkiye'nin bu son tahıl meselesi dolayısıyla ve gene Rusya ile Ukrayna'nın savaşmasına rağmen onlarla olan ilişkilerini ayakta ve sıcak tutabilmiş olmasıyla dünyadaki yerini bir fırsata dönüştürdü. Dolayısıyla burada eğer doğru politikalarla yola devam edilebilir ise çok büyük bir ihtimalle Türkiye birçok konuda önünü daha rahat görebilecek bir konuma gelebilecektir. Ama Suriye ile ilgili sorunuzu tamamlamak babında söyleyeceğim. Türkiye ben silahlı kuvvetlerimi kullanarak Suriye'ye giriyorum der mi? Bunu dediği takdirde ne gibi sıkıntılarla karşılaşır? Bunları çok iyi hesaplamak lazım. Dolayısıyla bıçak gerçekten kemiğe dayanmadan harekete geçmek pek kolay olmayacaktır. Hele hele bu iyi gidişatı da dikkate aldığınız zaman elinizde var olanı da kaybetme korkusuyla yapmayabilirsiniz. Ama sonuçta dönüp dolaşıp ne Amerika ne Rusya sizin de gerçek anlamda bir barış içine girmeyi kabul etmeyecekler Suriye konusunda efendim.
Sayın Özülker, Suriye'nin kuzeyinde aslında terörist gruplarla ilgili bir görüş birliği yok. Suriye rejiminin terörist olarak nitelediği gruplardan bir kısmıyla Türkiye sahada işbirliği yapabiliyor. Nitekim sizin hatırlattığınız Tahran zirvesinde İran çok açık bir şekilde bunu ortaya koydu. Yani Türkiye'nin terörist dediği gruplarla Suriye'ninki örtüşmeyebiliyor. Dolayısıyla Rusya'nınki de örtüşmeyebiliyor. Şimdi buradan bakacak olursak sizce şu an Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir operasyon yapması zaruri midir? Yoksa daha ziyade muhaliflerin ifade ettiği gibi iç politikaya dönük bir hamle mi olur? Milliyetçi muhafazakar oyları mobilize etmek için.
Şöyle diyeyim, eğer biz buraya girersek ki bu girmemizle netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim için güvenli saha olarak kabul ettiği bölgeden ibarettir. Ayrıca buraya girip daha ileri giden bir istila işgal hareketi değildir. Hal böyle olunca eğer şu anda yurt içinde sağlamış olduğumuz bu PKK karşısında sağlamış olduğumuz başarı ki Sincar'a kadar giden uzanan operasyonlarımız falan da devam ediyor bir yandan. Irak'ta da Suriye'de de er veya geç bu operasyonun yapılması gerekecektir. Ben buna inanırım. Bütün mesele karşımızdakileri diplomasi yoluyla ikna edebilmek için baskımızı iyiden iyiye arttırmak ve bunun olmazsa olmaz önemli bir konu olduğunu Türkiye için bizim illa buraya müdahale etmek gibi bir derdimizin olmadığını ama mevcut koşullarda da bu derdi başımızdan def etmeden de Türkiye'nin büyük zarar gördüğünü zaten müdahaleli şekilde anlatıyoruz ama yine çok ısrarlı bir şekilde anlatıp en sonunda buraya kadar hep siz bende bıçak kemiğe dayanmıştır deyip işte bir gece ansızın oraya gitmenizin yolunun açıldığını görmeniz mümkün olabilir. Kıbrıs'ı hatırlayın. Ben de oradan bir teşbih hata olmaz. 64'te Amerika silahını bile kullandırtmıyordu. 67'de ben askerlemi yaparken yine Kıbrıs'a çıkarma yapılacaktı. Ticaret gemilerine tank yüklemeye çalışıyorduk. Nasıl gidecekler, ne olacak? Amerika bir jamming yaptı. Gene haberleşme durdu. Gene gidilemedi. Ama sonuncusunda yetti kardeşim dedi. Ve karşımızdakilerin de yaptıkları haksızlık ve aynı zamanda verdikleri büyük bir açıktı. Bunu kullanmak suretiyle Kıbrıs'ı çözüverdik. Dolayısıyla sonuna kadar diplomasiyi kullanıp, çünkü karşınızdakiler de unutmayalım, bugünkü dünya gidişatına bakarak da söylüyorum bunu, bir ayrışma bölünme noktasındayız ve bunlar artık gerçek anlamda düşman birbirlerine. Avrasya boyutuyla Batı dünyası karşı karşıya gelmiş durumda. Türkiye Batı'nın ötesi ama Avrasya boyutunda da oraya da ait olan bir ülkedir. Dolayısıyla bizim çok daha dikkatli olmamız bulunduğumuz bölgede ve hem denge hem de aynı zamanda diplomasiyle bu meseleyi olabildiği kadar haklılığımızı en üst düzeyde ispatlayacak konuma kadar getirip en sonunda yetti ama deyip biraz evvel söylediğim gibi bu işi gerçekleştirirse o zaman herhalde olabilir diye bakıyorum. Yoksa mevcut koşullarda Putin çok net bir biçimde git Esad'la görüş. Ben Esad'la görüşülmesinin tarafındayım efendim. Çünkü netice itibariyle Türkiye'nin çıkarı eğer burada bu bölgeleri Türkiye'dekilerin geri gönderilmesi de dahil olmak üzere bir çözüme kavuşturmak ise Rusya ile Esad ikilisinin benim önümde bu meseleyi çözmesi için ileri adım atmaları sağlandığı ölçüde benim Esad'la görüşmemde hiçbir mahsur olmadığı görüşündeyim şahsen. Ama hükümet politikası veya daha doğrusu hükümet demeyelim de devlet politikası iktidar olarak bunu pek kabullenmiyor. Çünkü bir kanlı katil olarak görüp o açıdan da çok yaklaşmayı da kabul ediyor. İstihbarat servislerinin doğal olarak görüşecekler. Çünkü aksi takdirde İdlib başta olmak üzere istihbarat değişimi olmadığı takdirde çok daha vahim sonuçlar ortaya çıkar. Benim Hatay bölgeme 1 milyon daha mülteci, sığınmacı olarak gelinmeye kalkılırsa Türkiye bunları nasıl önler veya kabul eder? Bu da tabii hep sorun meselesi. Onun için Türkiye'yi de bir noktaya kadar ancak sıkıştırmak mümkündür.
Suriye ile ilişkilerde en önemli konu başlıklarından biri, hatta güncel olması itibariyle belki birincisi, sığınmacılar meselesi. Tabii ki resmi statüsü çok tartışmalı Türkiye'nin mülteci kavramına bakışı. Fakat şu an hali hazırda Türkiye'de milyonlarca insan Türkiye'de hayatta kalmaya çalışıyor. Bir kısmı oradan Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Ve Türkiye'de bu çok ciddi bir iç siyaset sorunu oldu. Hatta Ümit Özdağ yönetiminde Zafer Partisi bir yerde tek bu konu etrafında politika üretmeye başladı, takdir edersiniz. Siz peki bir operasyonu yahut da Suriye ile ilişkileri, Türkiye'deki Suriyeliler başta olmak üzere yabancıların orijin ülkelerine dönmeleri konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin, iktidarın böyle bir isteği var mı? Ve böyle bir meseleyi gerçekleştirme kabiliyeti var mı?
Yoktur efendim, yoktur. Şimdi en basit şekliyle siz eğer Esad'la anlaşmaya varıp bak buradan geri dönecekler, kılına dokunursan bu benim için çok farklı boyutlarda bir sorun yaratır. Dolayısıyla aklını başına topla diye bir anlaşmaya varması lazım. Buradan insanları hadi güle güle gidin diye göndermeye kalktığınızda öbür tarafta ölümler başlarsa, nitekim bu gidecek kişilerin çok önemli bir bölümü neden kaçtılar? Esad rejiminden veya Esad baskısından kaçtılar. Kucağına tekrar Esad'ın attığınız zaman dünya karşısında direnmezsiniz. Almayacaktınız, o ayrı bir konu. Tıpkı mesela teşbih tartı olmaz tabii ama Şii tarihinde de Irak meselesinde de Kürtler Saddam tarafından itildiklerinde hududumuza geldiler. Biz orada Birleşmiş Milletler'le işbirliği halinde çadır kentler kurduk ve Irak topraklarında tutarak bu işi çözmüştük. Şimdi kucağımızı açtık, kendimiz aldık. İkinci husus, Türkiye'ye yerleştiler ve çok rahat yaşıyorlar. Geçenlerde işte gene bir hastane bir şeyim vardı. Açtı kapıyı, girdi içeriye bir Suriyeli. Elinde bir kağıt. Nedir? Ne para öder? Ne bir sıra bir ihtiyacı var, ne bir şey, otomatik olarak yaşıyorlar. Bu da netice itibariyle 60 milyar dolar dedik. Giderek artan da bir paradan söz ediyoruz. Meselenin ekonomik boyutu da var. Ben burada para diye kıvranırken kendi vatandaşlarıma bakın, PKK terörü için bugüne kadar harcadığımız para 400 milyar doların üzerinde. Bu parayı Türkiye'nin kalkınması için harcamış olabilmiş olsaydık bugün en az %50 daha ileri durumdaydık. Onun için bazı şeyleri de yani Müslüman kardeşlik vesaire falan çok iyi hoş da ama Türkiye Cumhuriyeti'nden netice itibariyle 1/3'ünün açlık sınırına düştüğünü bu ekonomik krizle de birlikte bunu da hatırla tutmak gerekiyor.
Vatandaşlık verilmesi yani, ve oy hakkı tanınması da ayrı bir bahis tabii.
Yani haddime değil tabii ama ben iki yönden bakıyorum bu konuya. Şimdi buraya geldiler, yerleştiler ve burada aslında uyum sağlayanı var, uyum sağlamayanı var. Bakın Almanya 1 milyon sığınmacıyı aldı. Mülteci statüsüyle aldı. Mülteci demiyoruz biz çünkü mülteci nelerle ilgili Birleşmiş Milletler sözleşmesi var biliyorsunuz. Biz de tarafız. Onu işletmeye koyarsanız netice itibariyle buradaki insanlarla ilgili siz her türlü hakkınızı kaybediyor ve Birleşmiş Milletler'e esir oluyorsunuz. Onun için biz mülteci sıfatını kullanmayız. Sığınmacı deriz. Sığınmacı olduğunuz takdirde de onun statüsü gene devletin kendi imzasında kalır. En büyük sorun bu. Ama Almanya bizim için de aynı şeyi yaptı. İşe yarayacak, ihtiyacı olan kim varsa Alman vatandaşı yaptı. Covid aşıları vesaire filan oradaki vatandaş Alman oldular. Türk aslında. İşin özü bu. Şimdi ben burada doktorlarımız 10 bin hiç mi bulmuş yurt dışına gidenler? Bırakıp gidiyor Türkiye'yi. Onun da sebeplerini tartışmak iç politika meselesi ama o da ayrı bir konu. Burada eğer benim elimin altında Türkçesini de öğrenmiş vesaire, başarıyla çalışabilecek. Diyelim ki doktorlar var 500 tane. Ben bu doktorlara gelin Türk vatandaşlığı verdiğim zaman ne kaybederim? Dersin, Almanya bunu yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sizin Bu bilgisayar mühendisleriyle ilgili olarak biliyorsunuz Vadiye, hepsi dışarıdan gelen. Silikon Vadisi, Almanya Hindistanlıları getirdi yazılımcı olarak. Yani bütün dünyada bu yapılıyor.
Bu konuda da pragmatist davranmak lazım. Devlet çıkarları açısından
muhakkak
bakmak lazım. Özellikle.
Muhakkak.
Siz diplomatlar savaş çıkmaması için gayret edersiniz. Temelde görüşmelerinizin yoğunluğu bu işin çatışmaya dönüşmemesidir. Suriye bir devlet refleksi göstererek Türkiye'nin askeri operasyon isteğine karşılık vermek zorunda kalacağını söyledi. Böyle bir durumda siz bir sıcak çatışma ihtimalini görüyor musunuz operasyon olması halinde?
Hayır. Bir kere iki şeyi karıştırmadan gitmek lazım efendim. Bugün esas itibariyle benim karşımdaki en büyük sıkıntı Rusya. Rusya uçaklarını çekti biliyorsunuz Ukrayna Savaşı dolayısıyla. Rahatladım. Yani eğer İdlib'de falan şu sırada yeni bir hareketlenme olmuyorsa Rusların Ukrayna Savaşı dolayısıyla zora girmiş olmalarındandır. Ama benim karşıma bugüne kadar hiçbir zaman gerçek anlamda bir Suriye çıkmadı. Çıksa Türk ordusu ezer geçer. Bunu söylerken Suriye ordusunu yabana atmıyorum. Yani o da bir işe yaramaz falan. Ama Rus desteği, hava desteği, süzme desteği vesaire bunlarla birlikte mütalaa edildiği ölçüde Suriye'nin başarısı var.
Küresel peki karşıma böyle bir sıcak çatışmaya izin verir mi sizce? Amerika Birleşik Devletleri fiilen Rusya kadar olmasa da bölgede, Rusya ve İran bölgede, bölgesel ve küresel güçler böyle bir sıcak çatışmaya izin verir mi?
Çok samimi olarak şunu söyleyeyim. Eğer Putin evet yapabilirsiniz bu işi derse Türk ordusu oraya girecektir efendim, girmelidir de. Çünkü buraya girdikten sonra aşağı yukarı en az 1 milyon sığınmacının yeniden oralara yerleştirilmesi söz konusu olacak. Yani bu sadece bir orada güvenlik değil, tampon bölgelerle vesaire. Bir de Türkiye içindeki büyüyen bir kamusal ve aynı zamanda da halk indindeki sıkıntıların da üstesinden gelmeyi kolaylaştıracak bir adım olur. Neden? Çünkü Amerikan ordusu zaten o güvenli bölge içinde değil. Silahlandırıyorlar her yönüyle, eğitiyorlar, YPG'ye deyipler. Ama bunu 20 milin dışında yapıyorlar. Yani 32 kilometrenin hemen altında başlıyor. Onun içindeki esaslı devreye gücü Rus. Rusya burada evet dediği anda bizim oradaki işimiz inanamayacağınız kadar kolaylaşır efendim. Çünkü Esad'ın da Rusya'nın evet dediği bir durumda kalkıp da Türkiye ile bir çatışmayı beraberinde getirecek adım atması çılgınlıktır, yapamaz. Onun için Soçi'deki görüşme de zaten ikili planda 17 gün fark vardı İran'dan sonra bu nedenle yapılmıştı. Ha, o zaman ne kalıyor? Hani benim önüme Adana mutabakatı, işte Esad'la görüşmeyi vesaire bunları koyuyorlarsa pragmatist ve aynı zamanda biraz da çıkar ilişkisi içinde bu işi düşünerek belki bu yoldan bu söylediklerimizin yapılabilmesini hatta daha da bizi haklı kılabilecek bir noktaya gelebileceğimizi. Çünkü o zaman Suriye ile birlikte gittiğiniz zaman onun kendi egemenliği altındaki topraklara ona destek vererek gitmiş olacaksınız. Ve eğer buradan geri dönüş yapacakları da bir zulme tabi tutmama konusunda garantileri alıp da bunları da sağlayacak mekanizmayı da kurmuş olursanız zaten işi başka bir boyutta mutlaka yapacaksınızdır diye düşünüyorum.
Diplomasi de nezaketten uzak durmayacak ve hiçbir zaman kapıyı tam olarak kapatmayacaksınız dediniz. Türkiye'de Erdoğan'ın monşer söyleminden sonra bir değişiklik olduğu aşikar. Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşıyla bir görüşmesi esnasında sarf ettiği sözler Avrupa basınında da çok konuşuldu. Bu yaklaşımları acaba Türkiye Avrupa'da ve dünyada artık lider ilke pozisyonunu oynuyor ya da oynamak istiyor. Bunun için sesini yükseltiyor diye mi yorumlamak lazım yoksa diplomatik çerçeve çok mu zorlanıyor?
Çok zorlanıyor efendim. Bakın nezaket ve aynı zamanda incelik nedir? 1950'de Demokrat Parti iktidara geldiğinde bir Demokrat Parti milletvekili Şükrü Baban o tarihte o bir konuşma yapıyor, ona bir laf atıyor. Attığı laf biraz soyadıyla ilgili, babanla ilgili olarak bir hakaretamiz bir söz. Buna karşılık hiç sinirlenmiyor Şükrü Baban. Öyle değil diyor, öyle değil. O babandır baban diyor. Orada hakaret eden kişi bir noktada hem altında kalıyor sözün hem de öbür tarafta bir sertlikler olmadan aslında bir şeyi düzeltiyormuş gibi gösterip karşı tarafı herkesin önünde rezil etmek ve cevap veremez bir pozisyona sokmak da mümkündür. Yani bunu yapmak için illa kalkıp da bağırıp çağırıp hakaret ederek bir noktalara gitmek pek doğru değil. Biraz evvel anlatmaya çalıştım. Sisi bugün eğer topyekun Türkiye'nin yolunu henüz daha açmamışsa bu geçmişte kendisiyle ilgili olan söylemleri de dikkate almadığını herhalde düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Bir kere o bayrağı dışarıda temsil etmiş olmak büyük bir onurdur. Büyük ülkelerde genellikle, Almanya'da bulundum, Fransa'da bulundum, Avrupa Birliği'nde bulundum, OECD vesaire, gördüğüm bir gerçek var. Türkiye'nin büyüklüğünü hepsi biliyorlar. Bizim buradaki dertlerimiz aslında Osmanlı'dan da kalan dertlerdir. Çok büyük bir imparatorluğun arkasında bıraktığı bir mirasın bizi bugünlere kadar taşıdığı sorunlarımız da var. Ve bizden çekinirler. Ama kimle ben gidip de görüştüysem çok büyüksünüz demiştir. Hatta bir Alman direktörle bir gün konuşuyoruz. Avrupa Birliği'ne Türkiye niye girer girmez alınır alınmaz bunun müzakeresini yapıyoruz. En son dedim ki ya Türkiye girdikten sonra her elinden tutup ekonomik açıdan da biraz daha güçlendirdiğiniz takdirde her halükarda sizin lehinize bir şey olacak bu. Yani böyle bir büyük bir ülkeyi kaybetmek ne kadar kötü bir şey, böyle bir şey olur mu? Bana bir cevap verdi. Vallahi dedi biz de bunu çok düşünüyoruz ve kesinlikle de taraftarız evet yapalım diye. Ama öyle bir kemiksiniz ki boğazımızda içsek gitmiyor, çeksek çıkmıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla eğer bir şeyi bir bütün halinde yapmayı düşünüyorsanız, biraz evvel dedik ya bir müzakereyi kabul ettiğiniz anda tavizleşmeyi de kabul etmişsiniz demektir. Eğer Avrupa Birliği'ne, bugün Cumhurbaşkanımız tekrar bir açıklamayla net bir biçimde bizim Avrupa Birliği'ne girme hedefimizden bir sapma yoktur dedi konuşmasında. Güzel. Bunu da canı yürekten kabul ediyorum. Ama karşı taraf ailelerine uyarak girmek gerektiğini de hatırlatmak lazım. Mesela en basit şekliyle bunu bir taraf olarak söylemiyorum. Ama bir tespit olarak Avrupa Konseyi'nde ben üyeyim. Mesela Kavala davası ile ilgili olarak aslında lüzumsuz. Kavala ile ilgili dersiniz ki serbest kaldın ama elektronik şey koyuyorlar. Hiçbir yere gidemezsin kardeşim. Ne değişir? İnatlaşarak gittiğiniz zaman ahim kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gayri kabili rücu ve aynı zamanda reddolunamayacak uygulaması mecburi kararlar diye kanununuzda yazıyor. Bunda ısrar ettiğiniz takdirde ne kazanıyorsunuz? Mahkemesini sürdürün. Çünkü başka davalar var onun için tutuyoruz diyorlar. Bir insan efendim elbette hiçbir yere de gitmeden de bu iş olabilir.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özülker. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere tekrar.
Sağ olun, var olun. Ben de teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Hoşçakalın.
Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz emekli büyükelçi Sayın Uluç Özülker'di. Özellikle gündemdeki sıcak başlıklardan biri Suriye'yi ele aldık. Ama Suriye bağlamında son dönem Türk dış politikasından söz ettik. Tekrar Kronos gündemde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.